Kahverengi, Hande Altaylı. 15. ayrım. Bir gün gelecek, o da evlenecek ve o fotoğraftaki kadınlar gibi şeyler yapacaktı. Etrafındaki kadınlara ve erkeklere baktığında hiçbirini sevişirken hayal edemiyordu. Annesinin o kadınlar gibi gözlerini yumup ağzını açması mümkün değildi. Babasıyla Ümmühan'ı bile getiremiyordu gözünün önüne ve hayal edemedikçe merakı artıyordu. Üstünde Necati'nin kızının şişmanladığı için artık giyemediği lacivert beyaz çizgili bir penye elbise vardı ve onun içinde kendini çok güzel hissediyordu. Gün boyunca aynada uzun sarı saçlarını düzeltti ve elbisesinin belli olan kabarıklıklarını inceledi. Kendine güveni yerine geliyordu. Fırat memelerini okşamak isterse izin verecekti. İşten tam saat 3'te çıktı. Eski fabrika kasabanın batı tarafındaydı ve hali vakti yerinde olanların çoğu orada otururdu. Yeni yapılmış birkaç apartman dışında genelde eskiden kalma iki katlı evler vardı. Ve çoğunun hem ön hem de arka taraflarında birer bahçe bulunurdu. Tuğladan yapılma kırmızı ev fabrikanın tam karşısındaydı. Ve Narin daha önce kime ait olduğunu bilmeden defalarca önünden geçmiş, bahçesinin duvarından sarkan bahar dallarını hayranlıkla seyretmişti. Çok eskiden bir arkadaşının masal kitabında gördüğü pastadan eve benziyordu. Çocuk aklıyla o kadar etkilenmişti ki, o masal evinden seneler sonra bile aklından çıkaramamıştı. Bahçe kapısını itip açtı ve küçük yuvarlak taşlarla döşenmiş yürüyüş yolunu aşıp ferforjeden geometrik desenlerle bezeli ahşap kapıyı çaldı. Burası onların yaşadığı eve benzemiyordu. Narin de benzeyeceğini hiç düşünmemişti zaten. Fırat onu gördüğüne gerçekten şaşırmış gibiydi. "Gelmeyeceğini sanmıştım," dedi gülümseyerek. Alabildiğine hani neredeyse sonsuz bir gülüştü bu ve Fırat'ın dudaklarından gözlerine dalga dalga yayılıyor, oradan da saçlarına dağılıyor gibiydi. Narin böyle güzel gülebilen birinin kendisini beklediğine inanamıyordu. Ürkek adımlarla Fırat'ı takip etti. Girdikleri yer karşılıklı iki kanepe ve duvara dayalı bir piyanonun bulunduğu bir holdü. Hole açılan bir sürü kapıdan iki kanatlı olanından geçerek salona girdiler. Lacivert ve kırmızı renklerin hakim olduğu geniş salonda yerdeki üç yağcı bedir halısı, koltuklar ve perdeler o güne kadar Narin'in hiç şahit olmadığı bir uyum içindeydi. Kendi evlerinde hiçbir eşya bir yere güzel olsun diye konulmazdı. Her şeyin bir amacı vardı. Perdeler içerisi görünmesin diye asılır, halılar ayakları üşümesin ve yere oturabilsinler diye serilirdi. Lamba ışık verirdi, tabakta yemek yenirdi. Anlaşılan çok para verilen eşyaların temel görevlerinin yanında göz okşamak gibi bir vazifeleri de oluyordu. Kendi eşyaları bu konuda kıllarını bile kıpırdatmazdı. Fıratların evinde Narin'i en çok şaşırtan yemek masasının büyüklüğü ve etrafına dizilmiş 12 sandalyeydi. Bunu kalorifer peteklerinden bile ilginç bulmuştu. Neden bu kadar büyük bir masa almışlardı acaba? Belli ki bir sürü kardeşi vardı Fırat'ın. Bunlar salona girdiği ilk birkaç saniyede gördüğü şeylerdi. Etrafına aval aval bakarak aptal durumuna düşmek istemediği için oymalı büyük kanepeye oturan Fırat'ın yanına yerleşti ve başını önüne eğdi. "Annenler nerede?" "Yazlıkta onlar," dedi Fırat. Yaslıhan'ın 15 kilometre kadar batısında sıra sıra yazlık siteler başlıyor ve upuzun bir sahil boyunca yan yana uzanıyordu. Aralarında köyler ve kışın boşalan küçük yerleşim yerleri vardı. Yaslıhan'ın zenginlerinin çoğu yaz aylarını orada geçirirdi. Parası olmayanlar ise sahile yapılan günübirlik gezilerle yetinirdi. "Kaç kardeşin var senin?" diye sordu Narin. "Hiç yok, tek çocuğum ben," dedi Fırat. Narin dalgın dalgın yemek masasına baktı. "Buraya geldiğine pişman mısın? Niye ki? Utanmış gibi duruyorsun." "Utanmadım." Elbette utanıyordu. O koca masadan, etrafına dizilmiş sandalyelerden, yerdeki halılardan bile utanıyordu. Hepsi gözlerini dört açmış, ikisini izliyordu sanki. "İlk başta gelmeyecek gibiydim." "Öyleydim. Niye geldim peki?" "Kızma diye geldim," dedi Narin. Bu kez doğruyu söylüyordu. En azından kısmen. Bir de merak vardı tabii onu buraya getiren, ama ondan hiç bahis açmadı. Gelmezsen benimle bir daha hiç konuşmazsın diye korktum. Fırat hafifçe Nari'nin saçlarına dokunduktan sonra yaklaştı ve kolunu omzuna doladı. Konuşmazdım tabii. Demek ki beni görmek istemiyor derdim. Narin cevap vermedi. Buraya geldiğini kimseye söyledin mi? Hayır söylemedin. Aferin söyleme. Söylemem. Burada ne yaptığımızı da kimseye söyleme dedikten sonra Narin'i kendine çekip öptü. Narin o anda orada yığılıp kalacağından emindi ama öyle olmadı. Fırat onu uzun uzun öptü ve kulağına defalarca ''Çok güzelsin'' diye fısıldadı. ''Hayatımda hiç senin kadar güzel bir kız görmedim.'' Narin onun söylediklerinin her kelimesine inandı. Güzeldi, çok güzeldi ve Fırat hiç onun kadar güzelini görmemişti. Bu Narin'in gerçeği oluverdi bir anda. O güne dek bu kadar güzel olduğunun nasıl farkına varmadığına şaştı kaldı. Ne annesinden, ne babasından, ne kardeşlerinden bu konuda tek bir tatlı söz duymamıştı. Çirkinliği dillere destan Kara Hatice'nin kızı, arada Ümmü Han'ın ya da komşu kadınların güzelliğine dair söylediklerini tatlı tatlı dillerini yormuş, pek üzerine almamıştı. Fırat'ın sözleri ise Allah kelamı gibiydi. O güzel dediğine göre güzeldi işte. Bu düşünce bulutların üzerine çıkmasını sağladı. Yerden yavaş yavaş yükseliyor ve Fırat'ın öpücüklerine sevinçle karşılık veriyordu. Ne lacivert beyaz elbisesi üzerinden sıyrılırken ne de Fırat üzerine abanırken gıkını bile çıkarmadı. İçinden bir ses onu durdurması gerektiğini söylüyordu ama durdurmak istemiyordu. İlk kez kendini çok önemli biri gibi hissediyordu. İlk kez böyle iştahla kucaklanıyor, seviliyordu. Bu mutluluğun içinde uyandırdığı minnet duygusuyla her şeyi yapmaya hazırdı. Fırat onu çırılçıplak soydu ve kendisi de soyundu. Bu halleri fotoğraflardaki kadar çirkin gelmedi Nari'nin gözüne. Bacaklarını aç dedi Fırat nefes nefese. O an bir tereddüt geçirdi Nari'nin. Aç, merak etme sadece bakacağım. Bu sözler Nari'nin korkmasına neden oldu. Neye bakacaktı ki? Niye bakacaktı? Çok ayıp bir şey olmalıydı bu. O ana kadar yaptıklarının hepsinden daha ayıp geliyordu Narin'e. Ama Fırat'ın söylediğini yaptı ve sırt üstü yattığı yerde usulca bacaklarını araladı. Fırat dizlerinden tuttu ve gözlerini tam o noktaya dikti. Göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Şimdi orayı öpeceğim tamam mı? Tamam dedi Narin ve gözlerini yumdu. Fırat başını Narin'in bacaklarının arasına soktu. Sizi terbiyesizler, ne yapıyorsunuz burada? Ciyak ciyak bir kadın sesi Fırat'ın kanepenin öteki ucuna kadar sıçramasına sebep oldu. Bir taraftan yeni çıkardığı pantolonunu giymeye çalışıyor, bir taraftan da dehşetle üzerine yürüyen sarışın kadının fırlatmaya hazırlandığı kocaman anahtarlıktan korunmaya çalışıyordu. Sen bizi dünya aleme rezil etmeye mi çalışıyorsun? Bıktım her gün senin peşini kovalamaktan. Git Ankara'da ne bok yersen ye, burada rahat dur demedim mi ben sana? Anne... Bana anne deme. Senin gibi ahlaksızın annesi değilim ben. Yettin artık canıma. Bu orospuları evime doldurmaya utanmıyorsun değil mi? Bak şunun haline. Narin titreyen elleriyle edep yerlerini kadının tiksinti dolu bakışlarından kurmaya çalışırken salonun ortasına fırlatılmış elbisesini ve çamaşırlarını almaya korkuyordu. O an Allah oracıkta canını almak istese gıkını çıkarmaz, hatta mutlu olurdu. Kadın Fırat'ı bırakıp kendisine yöneldiğinde kanepenin üzerine büzüldükçe büzüldü. Utanmıyorsun değil mi elin oğlanlarının koynuna girmeye? Seni küçük orospu. Kalk hemen oradan. Çek o boklu kıçını kanepemden. Kadın delirmiş gibiydi ve Fırat onu sakinleştirecek hiçbir şey söylemiyordu. Narin kadının söylediğini yaptı ve kanepeden kalktı. Çırılçıplak vaziyette yürüyüp yerde duran elbiselerini alırken kadının belirgin bir iğrenme ifadesiyle onu izlemesi utancını kat be kat artırdı. Kadın kollarını göğsünde kavuşturmuş, gözlerini Narin'e dikmiş, söylendikçe söyleniyordu. Hiç utanma yok bunlarda. Kenarın dilberi işte. Anaları babaları hiç terbiye vermemiş ki. Doğurup salmışlar sokağa. Pislik seni. Narin kendisini izleyen bakışlar altında donunu giyip sütyenini bağlarken ne tarafa döneceğini bilemiyordu. Hayatının en kötü dakikalarıydı ve akmak bilmiyordu. Elbisesini üzerine geçirdiği anda fırlayıp kaçmaya çalıştı. Ama kadın onu saçlarından yakalayıverdi. Seni bir daha burada görecek olursam polis çağırırım. Orospuluktan içeri attırırım. Yıllarca çıkamazsın hapisten. Evimi soydu derim, her şeyi derim. Anladın mı beni? Narin başını salladı, kadın bakışlarını oğluna çevirdi. Sen de bir daha hiçbir orospuyu evime sokmayacaksın. Daha geçen sene senin yüzünden neler çektik, unuttun mu? Unuttun mu diyorum sana? Hamile bıraktığın şırfıntı yüzünden neler çektiğimizi hatırlamıyor musun? Fırat başını salladı. Madem unutmadın, bu ne? Kadın saçlarından sıkıca tuttuğu narini işaret ediyordu. Fırat yüzü pençe pençe kızarmış bir halde önüne bakıyordu. Kadın narini saçlarını bırakmadan, ''Niye ağlıyorsun şimdi? Yakalandın diye mi? Ağlayacaksan buraya kadar geldiğini ağla. Hani benim oğlum ahlaksız, sen kız olacaksın bir de.'' Narin ağlamaktan katılacak hale gelmişti. Ne olur bırakın gideyim diyebildi zar zor. Kadın Narin'in saçlarına var gücüyle asıldı ve bir daha seni burada görecek olursam diye söze başladı ama devamını getiremedi. Çünkü Narin saçlarını kadının elinden kurtarıp yere çömeldi ve lacivert kırmızı yağcı bedir halısının üzerine kusuverdi. 14. Yalnızlık tek başına kalmak değil, tek başına kalmaktan kaçmaya çalışmaktır. Bunun için ne kadar uğraşır durursan, durumun o kadar acıklı hale gelir. Geceyi uzatmak, son bir sigara yakmak, bir kadeh daha içmek, ayak sürmek, bin dereden su getirmek. Bütün bunlar kapının arkasına gizlenmiş, seni bekleyen, tekilliğinle karşılaşmanı geciktirmekten ve çaresizliğini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Durumu sükunetle kabullendiğin ve onunla savaşmaktan vazgeçtiğinde ise aniden daha az yalnız biri haline gelirsin. Bu konuda bilinmesi gerekenler fazla değildir. Yalnızlıkta çat kapı yoktur ve yalnız biri kimsenin hayatının doğal uzantısı olmadığından biriyle buluşmak için daima randevuleşmek zorundadır. Kimsenin hayatını tamamlamaz ve bunun karşılığı olarak da kimse onun hayatını bütünlemez. Kimileri böyle olmasını tercih ettikleri için, kimileri de kimse onları tercih etmediği için yalnızdır. Yalnız biri sadece bir aksesuardır. Süslü bir toka, zarif bir kolye, boktan bir kemer ya da bir çift güzel küpe. O kadar. Yoklukları üzüntü verici olsa da kimseyi öldürmez. Nari'nin yalnız olmaktan bir şikayeti yoktu. Eve tek başına girmek, eşyaları bıraktığı yerde bulmak, kimseye hesap vermemek ya da bazen kendi kendine konuşmak onu üzmüyordu. Sadece tek bir an vardı sevmediği. Er ya da geç, bir günün sonu geldiğinde eve dönmek için tek başına arabaya doğru yürümekten hiç hoşlanmıyordu. İşten, yemekten ya da bir partiden, nereden çıktığının hiç önemi yoktu. Her defasında arabaya kadar olan o mesafe ağrına gidiyor, kalabalıkta akıp giden dakikalar ayaklarına takılıyordu. Tuhaf olan böyle zamanlarda kendini yalnız değil, terk edilmiş hissetmesiydi. Kim terk etti beni? Annem, babam, kardeşlerim, Tanrı. O gece Irmak'ın doğum günü partisinden çıkıp evine vardığında saat 3:30 olmuştu. Yaşanmayan bir evde onunki. Alınan her eşyanın ilk konduğu yerde kaldığı, fırının nasıl ayarlandığı unutulacak kadar seyrek kullanıldığı, Kabataş'ta deniz manzaralı iki oda bir salon bir daireydi. Sahibinin yarım gün içinde taşınıp gideceği, oturuluyordan ziyade ucuna ilişilmiş hissi veren, pek az döşenmiş bir yerdi. Aceleyle makyajını sildi, gri pamuklu geceliğini giydi ve kendini yatağa attı. Uyuyan milyonlarca insanın arasına karışmak istiyordu ama çalan telefon buna izin vermedi. İçinden bir ses arayanın Atıf olduğunu söylüyordu. Ne de olsa yeni neslin nezaket kuralları arasında olur olmaz saatlerde telefon etmemek yoktu. Yeni yerleştiği yatağından sıkkın bir şekilde kalktı. Atıf'a iki laf etmeye kararlıydı. Arayanın Fırat olduğunu görünce şaşırdı. Alo, uyudun mu diye sordu Fırat. Yeni yatmıştım. Sana geliyorum. Ne? Şimdi Irmak'ı evine bıraktım ve oraya geliyorum. Çok önemli. Ya lütfen saçmalama. Bu saatte benim evime gelecek kadar önemli ne olacak? Sarhoş musun sen? Adresi söyle. Hayatta söylemem. Sana yemin ediyorum çok önemli. Duyunca bana hak vereceksin. Bak dinle Narin. Gelmek zorundayım, tamam mı? Ne yani, sapık olduğumu mu sanıyorsun? Gelip sana tecavüz mü edeceğim? Hayır da, o zaman lütfen söyle şu adresini. Tamam dedi Narin ve isteksiz bir sesle adresini söyledi. 10 dakika geçmeden Fırat kapıyı çaldı. İyi görünmüyordu ve Narin onun sarhoş olmamasını diledi. Partide ne kadar içtiğine hiç dikkat etmemişti. Böyle çıkıp geldiğim için özür dilerim ama bunu yapmak zorundaydım. Belki çok daha önce yapmam gerekirdi ama benim üzerime vazife değil diye düşündüm. Fırat içeriye adımını atar atmaz konuşmaya başlamıştı. Narin onun büyük bir sıkıntı içinde olduğunu görebiliyordu. Bunu söylemek çok zor ama karşılaştığımız günden beri ne yapmam gerektiğini düşünüyorum derken Fırat ellerini yüzüne götürdü. Narin dur bir dakika diye atılarak kesin bir tavırla onun sözünü kesti. Saçma sapan bir şey söylemeyeceksin değil mi? Yani ben Irmak'ın arkadaşıyım ve eğer onu incitecek bir şey söylemeyi düşünüyorsan bu konuşmayı yapmadan gitmeni istiyorum. Fırat birkaç saniye boyunca Narin'e boş gözlerle baktıktan sonra kollarını iki yana açıp derin bir of çekti ve merak etme. Buraya seni sevdiğimi falan söylemeye gelmedim dedi. Narin kıpkırmızı kesildi. Neden çenesini kapatıp dinlemekle yetinmemişti ki? Durduk yerde herkesin kendisine asıldığını sanan o kızların durumuna düşmüştü. Neden geldin peki? Narin ben gerçekten çok üzgünüm ama evet bak bunu söylemek çok zor ama annen ve kardeşlerin hayatta değil. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yer ve gök yer değiştirdi ama Narin ayakta durmayı sürdürdü. Nefes bile almadan gözlerini Fırat'ın siyah ayakkabılarına dikti. Yepyeni görünüyorlardı. Onlar çok uzun zaman önce öldüler. 12 ya da 13 sene oldu dedi Fırat. Sesi gitgide zayıflıyordu. Ben de çok sonra duydum. Yıllar sonra. Bildiğim kadarıyla sobadan zehirlenmişler. Üçü birden gitmişler. Sen onların hala Yaslıhan'da yaşadığını sanıyordun. Ve ben bunu sana söylemeye çalıştım ama bir türlü yapamadım. Narin yavaşça elini uzatıp Fırat'ın kolunu tuttu. Gözleri hala onun ayakkabılarındaydı. Oturmak ister misin dedi Fırat. Cevap gelmeyince kolunu Narin'in omzuna doladı ve onu salona götürüp kanepeye yerleşmesine yardım etti. İyi misin Narin? Bana bak lütfen. Haydi yüzüme bak. Narin gözlerini kaldırıp onunkilere dikti. Ama sen bir keresinde bana Mehmet'i sormuştun. Bir gece barda Mehmet nasıl demiştin? Evet dedi Fırat. Öldüklerini bildiğin halde neden sordun ki? Başlarına gelenlerden haberin yok gibiydi ve ben bundan emin olmak istedim. Ama emin olduktan sonra ne yapacağımı bilemedim. Narin'in boynu kendiliğinden bükülüverdi. Başı neredeyse omzuna değecekti. Senin için yapmamı istediğin bir şey var mı diye sordu Fırat kızın saçını okşayarak. Hı. Sakinleştirici bir ilaç ister misin? Gidip alayım mı? Hı. Bir müddet Fırat ne dese ne sorsa hep aynı şekilde cevap verdi çünkü duyduklarını anlamıyordu. Kulaklarında sadece annesinin bazen mırıldandığı bir türkü vardı. İki keklik bir kayadı ötüyor, ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Kara Hatice'nin yüzüne inat güzel sesi yıllar sonra dönmüş dolanmış, Nari'nin kulaklarını bulmuştu. Annesine karada haber gidiyor. Nedense türkü söyleyen annesini değil, onu dinlerken kendisini hatırlıyordu. 5-6 yaşlarında bir yaz günü sokağın kapısının dışına çömelmiş otururken, Hatice'nin avludan gelen sesine kulak kabartmıştı. Sokağın tozuna bulanmış beyaz tok yolu ayaklarına bakıyor, bulduğu ince bir dalla sıska bacaklarına çizgiler çiziyordu. İçeriden gelen sesin bembeyaz tenli bir meleğe değil de, mor dudaklı, çalı saçlı bir kadına ait olduğuna inanmak zordu. Yazması oyalı, kundurası boyalı yar benim. Aman aman yar benim. Uzun da geceler yar, boynuma sar benim. Aman aman sar benim. Biliyor musun annemin sesi çok güzeldi dedi Fırat'a. Kendisi çirkindi ama sesi çok güzeldi. Fırat'ın endişeli halini görünce bir rüyadan uyanır gibi oldu ve korkmana gerek yok ben iyiyim dedi. Çok şaşırmadım. Bazen aklıma geliyordu böyle şeyler. Olmaz diyordum kendi kendime. Ama böyle aniden duyuvermek sarsıyor ne de olsa insanı. 15. ayrımın sonu sayfa 157, devamı 16. ayrımda.